Eylül.
Ayrım 40.
Onu bir şey söylemeden gönderirse her şeyin bütün bütün biteceğini, mahvolacağını görüyor. Ona her şeyi anlatıp af dilemek, özellikle onu kurtarmak için yanıyordu. Fakat her zamanki gibi ruhunda kasırgalar, fırtınalar varken yalnızca titreyerek çeneleri kilitleniyor, hiçbir şey söyleyemeyeceğini, onun yine bütün bütün karamsarlık ve öfkeyle çıkıp gideceğini görüyordu. Necip hiçbir şey söylememek kesin kararıyla çıkıyorken birden hücum eden bir öfke dumanı içinde boğulur gibi döndü. Bir de gerçekten hasta olmuşum, ne olur ki dedi. Artık bu hayat o kadar önem verilecek bir şey midir sanıyorsunuz? Suad'ın susarak dikişiyle meşgul oluşuna uzun uzun bakıp Haşim kinci acı bir sesle tam tersine dedi. Ben ondan o kadar usandım, o kadar usandım ki bir ayak önce bitsin diye bekliyorum. Evet, o kadar usandım. Niçin? Ne oldu? Suad'ın ağzında bu sözler vardı. Fakat söyleyemedi. Boğuluyordu. Hıçkırmaya hazır, acı bir bakışla bakarak yalnızca Necip diye inledi. Ve gözlerinden yaşların akacağını hissederek yeniden dikişine kapandı. Genç kadının bu seslenişinde o kadar derin bir elem vardı ki Necip'i titretti. O zaman delikanlı biraz üzgün, biraz hüzünlü, acı acı. Evet, Necip diye yakındı. Fakat biliyor musunuz ki bu yakınmada ne kadar haksızsınız. Lakin yakınacak, feryat edecek bir kimse varsa o siz değilsiniz. Benim, asıl ben. Ah Suat diye feryat etmeliyim. Fakat yalnız Suat diye değil. Beni öldürdün Suat, beni öldürdün diye feryat etmeliyim. Çünkü sen gerçekten beni öldürdün Suat. Sana benim nasıl inandığımı, benim için ne büyük bir güç, nasıl bir hayat olduğunu bilmiş olsaydın. Suat hıçkırıklarıyla boğuluyor gibiydi. Necip'in sesindeki ateş ve gözyaşıyla büsbütün sarsılmıştı. Lakin yemin ederim ki diye baktı. Necip yine o acı ateşle gülerek oh yeminleriniz diye kesti. Bir sürü masal. Bunları hep biliyorum. Burada Boğaziçi gibi serbest ve rahat olmadığınızdan yakınacaksınız değil mi? Lakin ben sizden o kadar büyük, o kadar çok bir şey mi istiyordum? Haftalarca burada bir bakışınız için köpekler gibi süründüm. Siz benden bir gülümsemeyi, bir bakışı esirgediniz. İşte sizin yeminleriniz. Benim saygımdan ve her şeye razı oluşumdan bir kuşkunuz mu vardı? Benim bağlılığımda bir kusur mu gördünüzdü? Hayır, değil mi? Yalnızca bir sözle, bir işaretle beni inandırsanız, bana yalnızca hala seviyorum, fakat korkuyorum deseniz, ben sizin için aylarca ateşlerde yanar, mutluluk ve umutla beklerdim. Vahşi bir kinden, hüzünlü bir yakınma ve yazıklanmaya geçmiş, sobanın yanında, ayakta, ağlar gibi konuşuyordu. Ve Suad'ın hala dikişle uğraşmasına bakarak devam etti. Fakat siz hiçbir şey yapmadınız. Bir bakışınız bana bir ay yeter. Bir gülümseyişiniz sizden günlerce yoksun yaşamak için güç verirdi. Siz bunları esirgediniz ve beni kovdunuz. Söyleyiniz, benim ne suçum vardı? Ben size ne yapmıştım? Sustu. Yanıt bekler gibiydi. Onun hala bir yanıt vermediğini görerek inler gibi. Ah, beni nasıl kovduğunuzu, benden nasıl kaçtığınızı düşündükçe diye ah etti. Sonra yeniden, gittikçe öfkesi artan üzgün bir sesle ve şimdi acıyorsunuz. Öldürdükten sonra şimdi acıma, öyle mi? Fakat artık istemiyorum, sizden hiçbir şey istemiyorum. Çünkü artık her şeyden bıktım. Bekliyorum ki bir ayak önce her şey bitsin de kurtulayım. Anlıyor musunuz? Artık kurtulmak istiyorum. Suat, Hacer konusunda nasıl yanıldığını anlıyor, affedilmek için yanıyordu. Onu üzdüğünü gören Necip daha bir özlemle, sanki kendi kendisine söylüyormuş gibi yavaş bir sesle, "Halbuki ne emellerim vardı," dedi. "Ne güzel emellerim vardı. Gideriz diyordum. Benimle birlikte gelirsiniz sanıyordum. Ne delice, gülünç bir hayal değil mi?" Acı acı gülümsedi. "Size bir saray yaşamı sunamam. Fakat birbirini sevdikten sonra neyin önemi kalır?" diyordum. "Aşk her şeyi unutturur diye düşünüyordum. Beni gerçekten seviyorsunuz sanıyordum." Birden Suad'ın gözlerinden eğilmiş olduğu dikişe yaşların aktığını gördü. Sonsuz bir sevinçle. "Ah, ağlıyorsunuz," diye sevindi. "Demek seviyorsunuz, demek hala seviyorsunuz. Onlar hep yalandı değil mi? Ah, bir kere buna emin olsam Suad, bir kere daha emin olsam, Senden ayrı bile yaşamak için güç bulacağıma yemin ederim. Ah, seni ne kadar sevdiğimi bilsen Suat, bir bilsen. Sesi derin bir feryatla söndü. Suat artık o daha fazla dayanamayarak dikişi yüzüne kapatmıştı ve Necip onun hıçkırdığını işiterek mutluluktan bitkin oraya bir koltuğa düştü ve kendisinden geçerek kollarını uzatıp "Bu yaşlar, bu yaşlar," diye haykırdı. "Sanıyorum ki hayatım çoğalıyor." Onun ağlamasına vurgun, kendisi de ağlamaya hazır. Bir süzüre susarak onun ağlayışını dinledi. Uzun kahırlardan, üzüntülerden sonra bu anı mutluluk, bütün aşıklık yeteneğinden, her şeyden el çekme derecesine yükseltmişti. Ona bakarken, onun kendisi için ağladığını işitirken, onun bir nefesi için orada ölüp gitmek kadar büyük mutluluk olamaz gibi geliyor ve gerçekten böyle ölecekmiş kadar kendisinden geçmiş mutlu bekliyordu. Ona son derece acıma ve onu koruma duygusuyla karışık bir vurgunlukla uzun uzun baktı. Sonra birdenbire kalkıp yanındaki koltuğa giderek derin bir inlemeyle yalvarmaya başladı. "Ah Suat, gel, gel gidelim," diyordu. "Her şeyi unutalım, her şeyi bırakalım. Bak, sana artık söylemeye cesaret ediyorum Suat. Ölünceye kadar, saniyelerine kadar hayatım senindir. Gel, bunu kabul et Suat. Bak, ağlayarak yemin ediyorum ki beni ne kadar mutlu edeceğini mümkün değil anlayamazsın." İkisi de mutlu, güçsüz, bu önerinin ciddiliği altında ezilerek istemeye istemeye sustular. Bir an oldu ki bakışları derin bir şükran ve mutlulukla parladı. İkisi de birbirlerine ne kadar bağlı ve müteşekkir olduklarını gördüler. Fakat hemen ikisinde de bir karanlık duygu belirdi. Elinde olmadan birinde beliren Süreyya düşüncesi sanki ötekine de bulaşmıştı ve sapsarı, tereddütlü bakıştılar. Gözlerin başladığı düşünceyi genç kadın tamamladı sonsuz bir yorgunlukla. "Hayır Necip, hayır," dedi. "Bana birbirimizden o kadar şey istemeye hakkımız yoktur gibi geliyor. Hem her şeyi unutsan bile Süreyya var. Bilsen ona ne kadar acıyorum Necip. Bile bile ona bu kötülüğü etmek o kadar zor geliyor ki. Düşün, onun için bu ne acı bir hakaret olur, değil mi?" Henüz yaşları kurumamış hüzünlü gözleri bakışlarının derin sıcaklığıyla bir yanıt bekliyor gibiydi. Necip bu bakışta sonsuz bir hüzün ve incelik, bir yazıklanma ve her şeyden el çekme görüyor ve Suat'a bir an olsun bu kadar sahip olmak, Süreyya'nın hayatının kendi istek ve rızasına bağlı olması, Suat'a o kadar yakın, samimi ve egemen olmak onu o kadar kendisinden geçiriyordu ki teşekkür edercesine Suat'ı onayladı. Bu mutluluğunun içinde bir zaman kendisini o kadar kahredip düşkünleştiren acı düşüncelerden uzaktı. Yine de hayalinin ne kadar gerçekleştirilemez olduğunu hissediyordu. Ona Süreyya için "o ne olursa olsun" demekte, ruhuna ağır gelen bir küçüklük görüyor, onun bunu hak etmediğini düşünüyor ve genç kadını yalnızca aşkıyla zorlamayı değil, İnandıracak, Süreyya'yı ihmal ettirecek birçok kanıt gösterebileceğini düşündüğü için bile kendisini lanetliyordu. Ve bir kere bu düşüncelere geçince hareketlerinin sonucunu yalnız bir noktadan düşünmek birden bütün bakış açısını değiştirmişti. İlk anda böyle acı verici bir yaraya neden olacağını görerek Suat'tan o kadar fedakarlık isteyemeyeceğini anlıyor, hatta önerisinin ciddilik ve cesaretiyle eziliyordu. Ve bir saniye daha susarsa hareket ve çekiciliğin bozulacağını bildiği halde de bu saniye bir kararsızlık ve mücadele arasında geçmiş bulunuyordu. Öyle ki genç kadın tereddütle ona bakarken onu bir saniye içinde yine pek zayıf ve ağlamaklı gördüğü için şaşkınlıktan hatırlamaya geçerek hep geçmişlerini bir anda yaşarmış gibi oluyor. Kendisine daima kahredici bir ceza gibi görünen aşklarının geleceğini düşünerek tereddüdü güçleniyordu. O kadar deneyim kazanmışlar, öyle acılarla yaralanmışlar, öyle şeyler hissetmişlerdi ki bu iki dakikalık sessizliğin sonunda birbirlerine bakarlarken sanki o ayrı düşünülmüş, korkulmuş şeyleri birbirlerinin gözlerinde görür gibi oluyorlardı. İkisine de aşk, insan iradesinin dışında özel bir hayata sahip olduğu için boyun eğmekten çok hükmeden bir canavar gibi geliyordu. Suat ona hiç değişmeyeceğine emin misin gibi bakıyor ve sanıyordu ki bu soruyu sorsa gerçekten Necip yanıt bulmakta güçlük çekecektir. Genç kadın düşünce içine o kadar gömülmüştü ki Necip başını kaldırıp derin, güçsüz bir yazıklanmayla "Evet, hakkım var." dediği zaman 2 dakika önce söylediğini unutmuştu. Onun için bu sözün anlamından yalnız artık her şeyin bittiği acılığını duydu. Necip de o da bu sözü söyler söylemez bir anlık inanışla birbirlerine sahip oldukları duygusuna kapıldıkları için bu sürecek sanırken yerine acı bir ayrılığın geçtiğini görünce nasıl bir mutluluktan yoksun olduğunu anlayarak yandı ve ateşle "Fakat beni sev Suat, beni sev." diye inledi. Kaybettiğini yeniden kazanmak istiyormuş gibi acelesi vardı. İçini şimdiden pişmanlık kaplıyordu. "Hiç olmazsa söz ver Suat," diyordu. "Beni seveceğine söz ver. Beni, yalnız beni. Söz ver. Bari kalbin benim olsun. Beni hiç unutma. Ah, söyle Suat, söyle. Hiç olmazsa sevdin mi? Sevdin mi?" Bu kadar yakından, bu kadar sıcaklığı ilk defa duyan Suat, ömrünün aşkla, yazıklanmayla, özlemle, en güçsüz ve zayıf bir zamanında bu ateşle bütün bütün harap oluyordu. Ve sözü yeter görmüyormuş gibi haykırmak isteyerek canını verir gibi ellerini uzattı. Ve bunları tuttuğu an içinde Necip, "Bu uzun ve yoksun aşkın bütün ödülüne ulaşmış gibi mutlu oldum," sandı. Bir başka hayatta, başka bir evrendeymiş gibi titriyorlardı. Ve buzun aşk anı ahlarla, gözyaşlarıyla, çarpıntılarla ikisinin de ruhunu birleştiren sözlerin bütün ruh ile içildiği, benliklerinin birbirine karıştığı bir aşk anı oldu. Biri yalnız onu sevdiğine ve seveceğine, öteki buna olan inancıyla işkencelere dayanacağına yemin ediyorlardı. Necip, "Yalnız izin verirsen ayda yılda bir Necip buraya gelir," diyordu. "O zaman bir bakışın bana hayat olur, bir gülümsemen güç verir, değil mi?" Şimdi fedakarlıklarının el ele, yalnız kendilerini unutturduğu döneminde hiçbir şeyden haberi olmayan hayalcilerin bilmezliğiyle her zaman aynı duygulanmalarla mutlu olacakmış gibi memnun ve müteşekkirdiler. Sonunda andaç sorunu çıktı. Necip, "Bende var ama pek zavallı bir andaç, çalınmış," diye sahip olmakla kendisinden geçtiği tek eldiveni çıkarttı. "Ben size bunu vereyim." Onu kalbinin üstünde o kadar taşımıştı ki hemen hemen kalbi olmuştu. "Fakat siz bana," diyordu. O zaman genç kadın gömleğinden bir şey çıkardı. Bu aynı eldivenin tekiydi. O da o teki o zamandan beri saklamıştı. Ve Necip bunu görünce o kadar mutlu oldu ki eldiveni de onu tutan eli de kaparak ağzına götürdü. Ve ilk defa olarak dudakları ona değdi. Bu elde önce bir namus isyanı vardı. Fakat o kadar titriyordu ve Necip o kadar ısrar etti ki sonunda bütün dayanma gücünü yitirdi. Kendilerinden başka şeyleri o kadar unutmuşlardı ki saatin sesi onlar için acı bir uyarı oldu. Genç kadın ellerinin onun ellerinden olmasından sıkılmış, Necip bunları bırakırsa ne yapacakmış gibi yoksun ve özlemli, şimdiden bu mutluluktan bile ayrılmak zorunda kalarak ağlamaklı oldular. Fakat ayrılmak gerekiyordu. O zaman Necip yana yana ondan bir lütuf daha diledi. Bunu korkarak, titreyerek, annesinden rica eden bir masum çocuk haliyle söylüyordu. Onu gözlerinden bir kere, son defa öpmek istiyordu. "Madem ki ayrılıyoruz," diyordu. Onları o kadar sevmiş, asıl onları sevmiş, hayatında onlar kendisine o kadar mutluluk vermiş ve o kadar mutluluk vaadi vermişti ki şimdi böyle ayrılmak pek güç geliyordu. Suad'ın hafif bir tereddütle, bir utangaçlıkla kapanır gibi titreyen gözlerinden öptüğü zaman bunlardan, onun varlığından ayrılmak, bu elleri bırakıp çıkmak, bu sonsuz mutluluk düşünceden dönmek pek zalim, pek yırtıcı bir şey oldu. Elemli, zehir dolu, mahveden bir yara gibi yanmaya başladı. Necip çıkıyordu. İkisine de bundan sonraki hayatları yaşamaya değmeyecek bir karanlık gibi, iniltili, boş, çorak bir çöl gibi geliyordu.
Ayrım sonu.